Ayrım 8.
Göktürklerin deyimiyle Türk adını bırakıp Çin'e bağlanan beyler, devletin yıkımına neden olmuş ve tutsaklığın acısını çeken halk, duygularını devletli bir millet idim, devletim hani, kağanlı bir millet idim, kağanım hani. Türk kültürünün gelişme çağları, Profesör Bahattin Ögel, Türk Dünyası Araştırma Vakfı, İstanbul 1988, sayfa 330 diyerek dile getirmişti. Orhun kitabelerinde Türk kimliğinin korunması konusunda özel önem verilmiş, gelecek kuşaklar yabancılaşmaya karşı ısrarla uyarılmıştır. Kitabede şunlar söylenmektedir. Ey Türk halkı, Çin halkının tatlı sözlerine, yumuşak ipekli kumaşlarına kanıp çok sayıda öldün. Ey Türk halkı, öleceksin. Güneyde Çuay dağlarına, Çöğültün ovasına gidecek olursan öleceksin. Ötüken topraklarında oturup buradan Çin'e ve diğer ülkelere kervanlar gönderirsen hiç derdin olmaz. Ötüken dağlarında kalırsan sonsuza dek devlet sahibi olup hükmedeceksin. Ey Türk halkı, sen tok gözlüsün. Açlığı tokluğu düşünmezsin. Doyduğunda açlığı düşünmezsin. Böyle olduğun için seni besleyip doyurmuş olan Hakan'ın sözlerini dinlemeden, onayını almadan her yere gittin. Oralarda mahvoldun, tükendin. Orhon yazıtları, Kültigin, Bilge Kağan, Tan Yukuk, Talat Tekin Simurg, İstanbul 1995, sayfa 37. Türkler, Müslüman olduktan sonra yeni koşullara uyma ile kimliğini koruma eğilimini yan yana sürdürdüler ve kabul ettikleri bu yeni dinin bütünlüğü olan kurallarını güçlü bir biçimde etkilediler. 10. yüzyıldan sonra Müslümanlığı yayma görevini Arapların elinden alarak İslam dünyasının en büyük gücü haline geldiler. İslamiyet'ten hem etkilenmişler hem de onu etkilemişlerdir. Ünlü Arap tarihçi Caiz'e göre Türkler, geleneklerine ve soylarına bağlılıkları nedeniyle başlangıçta İslamiyet'i yaymak isteyen Araplar için büyük bir sorundu. Hiçbir baskı ve zorlama onları etkilemiyordu. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 271. Tarihçi Rox, Türklere zorla bir şey kabul ettirme konusunda caiz gibi düşünür ve düşüncesini ondan daha açık biçimde açıklar. Türklere, Mazdeistlere, Hristiyanlara ya da Budistlere davrandığınız gibi davranamazsınız. Eğer gücünüz varsa zorlayın bakalım. Ancak kimi konularda uzlaşma sağlanabilir. Arapların resimle tasvir düşmanlığı, Türklerin minyatür tasvir geleneğine ses çıkarmayabilir. Arap, ölülerini zaman yitirmeden törensiz çölde toplu olarak gömer. Ancak Türkler farklıdır. Cenaze törenleri düzenlemeyi severler, mezarları gösterişli bir biçimde düzenler, yazıtlar yazar ve anıtlar dikerler. Bu tür çatışmalar kimi zaman Türklerden, kimi zaman da Araplardan yana çözümlenir. AGE sayfa 271. Türklerin kimlik koruma konusundaki duyarlılığı elbette Araplara gösterilen dirençle sınırlı değildir. Aynı direnci zaman içinde içlerinde eriseler bile ilişkiye geçtikleri her topluma karşı göstermişlerdir. Bu davranış Türklerde doğal bir dürtü ve neredeyse kalıtsal bir güdü haline gelmiştir. 10. yüzyılda Çin'de bir devlet kuran Batı Türklerinden Şatolar Budizmi kabul etmişlerdi. Ancak Türklerin Budizmi, Budizme pek benzemiyordu. Honan'daki ünlü Budist mağaralarına gidip dua ediyorlar ama aynı zamanda başkentin dışına çıkıp gök tanrıya kurban veriyorlardı. Budist tanrısı Vaisramana son derece barışseverdi ancak şatolar onu savaşçı bir tanrı olarak düşünürlerdi. Sonuçta şatoların Budizmi eski Türk diniyle bağdaşmış bir din olup çıkmıştı. Çin ve Türk tarihi konusundaki araştırmalarıyla ünlü Alman sosyolog Wolfram Eberhard, bu duruma ortaya çıkan Hint ya da Çin Budizmi değil, Budizmin Türk biçimidir diyecektir. Türklerin Tarihi, Doğan Avcıoğlu, 2. Cilt, Tekin Yayınları, 1995, sayfa 732. Eğitim, 10. yüzyıldan sonra Orta Asya Türk toplumlarında daha kuramsal hale geldi ve çeşitlenip yayıldı. Aile eğitimi yanında, devletin ya da vakıfların açtığı okullar, dinsel ya da mesleki eğitim veren kurumlar oluştu. Yüksek öğrenim kavramı gelişti. Sübyan mektepleri, lonca ve tarikat okulları, medreseler kuruldu. Bilim ve felsefe alanlarında o dönemde dünyanın en ileri bölgesi olan Batı Asya'da çok parlak bir eğitim düzeni gelişti. Bin yıl boyunca sayısız bilim adamı yetiştiren medreseler, Karahanlılar ve Gazniler döneminde ortaya çıktı. Büyük Selçuklular bu okulları geliştirdiler, Anadolu Selçukluları ve Osmanlılar ise tüm İslam dünyasına yaydılar. Medresenin kurucusu kabul edilen Nizamül Mülk, ilahiyat bölümlerine ağırlık verip buraları Şiiliğe karşı Sünniliğin kuramsal merkezleri haline getirmişti. Ancak bu okullarda özellikle Anadolu'dakilerde hemen her bilim dalında öğretim yapılıyordu. Hukuk, dil, edebiyat, tıp, gökbilim, tarih, matematik ve özellikle devlet adamı yetiştiren siyaset bilimi alanlarında eğitim veren bölümler vardı. Ülkenin birçok kentinde kurulan medreselerde eğitim programları devlet merkezinde hazırlanır, tek tip eğitim yapılır ve dönemin bilginleri dönüşümlü olarak ders verirdi. Nizamül Mülk medreseleri, zengin kütüphaneleri, her şeyi düşünülmüş ücretsiz yurtları ve gerçekleştirdiği eğitim düzeyiyle dünyanın ilk üniversiteleri benzeri olmayan eğitim kurumlarıydı. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 289. Kadrolu eğitim görevlilerinden ayrı olarak İslam dünyasının ünlü bilginleri konuk olarak çağrılırdı. Kütüphanenin zenginleştirilmesi için yanına para verilen kitap toplayıcılar düzenli olarak çevre ülkeleri dolaşır, kitap satın alırdı. Medreselerin giderlerinin karşılanması için vakıflar, yardım kuruluşları, imarethane kurulurdu. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk 1018-1092. Nizamiye Medresesi adı verilen ilk medreseyi dönemin ünlü bilginlerinin oluşturduğu öğretim kadrosuyla 1067'de Bağdat'ta kurdu. Girişimden başarılı sonuçlar alınınca İsfahan, Nişabur, Belh, Herat, Basra, Merv ve Amul'da yenileri açıldı. İsfahan'daki Mescid-i Cuma Medresesi yalnızca eğitimiyle değil mimari yapısıyla da bir ilkti. Yapı, Sünni mezhebine bağlı öğrencilerin kalabileceği dört ayrı bölümden eyvan oluşuyor ve ibadetle eğitim işlevini birlikte yerine getiriyordu. Medrese biçiminde bir cami ya da camisi de olan bir okuldu. Mescid-i Cuma, Osmanlı İmparatorluğu döneminde görkemli bir olgunluğa varan yapılar topluluğu külliyesinin de ilk örneğiydi. Selçuklularda gençler medreseye gelinceye dek bir dizi eğitimden geçerdi. Küçük yaşta olanlar yörelerindeki cami ya da mescit yanındaki okullarda okuma yazma öğrenirler. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Profesör M. Fuat Köprülü Ötüken Yayınları 1981 sayfa 120. Başarılı olanlar bir üst gruba alınarak medresede okumaya hazırlanırlardı. Medrese eğitimi ücretsizdi. Giderler, devlet ya da bu iş için kurulmuş vakıflarca karşılanır, öğrencilere karşılıksız burs verilirdi. Kısa bir süre önce bulunan ve 1060 yılına ait olan bir vakıf sözleşmesinde ders veren bir öğretim üyesi müderris 300, bir hizmetli 60 dirhem maaş alırken bir öğrenciye 30 dirhem burs verildiği yazılıdır. Orta Asya, Jean-Paul Rox, Kabalcı Yayınları 2001, sayfa 289-290. Karahan, Gazne ve Selçuklu dönemi Türk kültürünün olduğu kadar İslam kültürünün de en ileri dönemlerinden biridir. Bu dönemde Çin Türkistanından Anadolu'ya dek kütüphaneleri, okulları, medreseleri olmayan kent yoktur. Merv'de hiçbir İslam ülkesinde bulunmayan zenginlikte 10 tane büyük genel kütüphane vardır. Hastaneler, medreseler ve camiler de ayrıca kendi kütüphaneleriyle sahiptirler. Tarih 2, Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri Kaynak Yayınları 3. Basım 2001 sayfa 222. Kazak kenti Otrar'ın kütüphanesi dünyanın en büyük kütüphanelerinden biridir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 1. Cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 83. Eğitim ve bilimin geliştirilmesi için vakıflar kurulmakta, devlet bütçesinden eğitime büyük paylar ayrılmaktadır. Büyük Selçuklular eğitim için her yıl 600 bin dinar harcama yapmaktadır. Bu büyük bir paradır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu Profesör M. Fuat Köprülü Ötüken Yayınları 1981 sayfa 120. El yazısıyla kitap çoğaltan binlerce kişi İstinsah vardır. Saygı gösterilen bir mesleğin sahipleri olarak İstinsahlar devlet ya da vakıfların güvencesi altındadır. Kitap satıcılığı iyi kâr getiren bir uğraştır. Öğrenciler bilim peşinde hocadan hocaya, kentten kente giderler. Toplu okuma ve tartışma toplantıları düzenlenir. Aydınlar ve bilginler bu toplantılarda kıyasıya tartışırlar. Düşünce üzerinde baskı yoktur. Dönemine göre olağanüstü özgür bir hava yaşanmaktadır. Fransız tarihçi Claude Cohen bu dönem için Orta Çağ'da hiçbir yerde ve daha sonraki İslam toplumlarının hiçbirinde böyle bir ambiyans, ortam, yazarın notu bulunmaz diyecektir. Türklerin Tarihi Doğan Avcıoğlu 3. Cilt Tekin Yayınları 1995 sayfa 1329. Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişme döneminde medreseler daha da gelişti ve külliye durumuna geldi. Külliyeler genellikle bir caminin çevresinde yapılan ve medrese, kütüphane, sübyan mektebi gibi eğitim kurumlarının tümünü içeren bir yapılar topluluğudur. Burada doğrudan eğitim yapan bu kurumlardan başka sağlık ve deliler yurdu, darüşşifa, hastane, bimarhane gibi dolaylı eğitim yapan kurumlar ile aş evleri, aşhane, hamam, sebil, çeşme gibi sosyal yapılar, at ve arabalar için park yerleri, arasta, han, kervansaray gibi ticaret yapıları yer alır. Ancak bunların tümünün her külliyede bulunması gibi bir kural yoktur. 16. yüzyılda Mimar Sinan'ın İstanbul'da yaptığı Süleymaniye Külliyesi Osmanlı İmparatorluğu'nun en görkemli yapılarından biridir. 15. yüzyıldan sonra içinde cami ya da ticaretle ilgili birimlerin bulunmadığı, buna karşın bugünün ilköğretim okullarına denk düşen sübyan mekteplerinin bulunduğu külliyeler yapılmaya başlandı. 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda kentlerdeki külliyelerden başlayarak cami ve mescitlerle tüm ülkeye yayılan bir ilköğretim ağı yaratılmıştı. Profesör Ömer Lütfi Barkan'a göre 16. yüzyılda yalnızca Anadolu'da 110 medrese, 342 cami, 1055 mescit ve 626 zaviye, küçük tekke ve hankah dergah vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü. İlhan Tekeli, Selim İlkin, Türk Tarih Kurumu Yayınları 2. Basım 1999, sayfa 9. Her cami ya da mescit aynı zamanda bir sübyan mektebiydi. Bu okullarda okuma yazma başta olmak üzere Kur'an okuma, din pratiği, davranış biçimleri, gelenekler ve yazı alışkanlığı meşk öğretilir. 5-6 yaşlarındaki kız ve erkek çocukların birlikte okuduğu bu okullar dinsel ağırlıklı olmak üzere çocuklara toplumsal bir kimlik kazandırıyordu. AGE sayfa 7. Gerileme dönemiyle hızlanan ekonomik ve sosyal çöküş, olumsuz sonuçlarıyla her alanı olduğu gibi Osmanlı eğitim sistemini de etkiledi. Bilim, hemen tümüyle eğitimden çıkarıldı, yeniliğe kapalı, bağnaz ve tutucu bir eylem haline geldi. Matbaa uzun süre yasaklandı. Medreselerde doğa bilimleri, felsefe, fen dersleri ya okutulmadı ya da yetersiz okutuldu. Eğitim tutuculuğun ve akçeli işlerin aracı oldu. Gelişme dönemlerinde devletin güçlü kılınmasında önemli yeri olan Yeniçeri Ocağı, devlete sorun yaratan gelişme karşıtı bir kurum haline geldi. Disiplin ve eğitim gelenekleri bozuldu. Yeniçeri esnaf, esnaf ise Yeniçeri olarak birbiri içine girdi. 18. yüzyıl sonlarında 60 bin olan Selanik nüfusunun 28 bini Yeniçeriler ve ailelerinden oluşuyordu. Düzenin yabancılaşması, Profesör İdris Küçük Ömer, Ant Yayınları, İstanbul 1969, sayfa 54. Kimi tarihçiler, ilk matbaayı kuran İbrahim Müteferrika'ya direncin, İstanbul'da sayıları 90 bini bulan yazı kopyalayıcılar, istihsas ve güzel yazı ustalarının hattat gösterdiği kanısındadır. AGE, sayfa 52. Bir zamanlar dünyanın en gelişkin yüksek eğitim kurumları olan medreseler, ekonomik ve siyasi çözülmeyle birlikte devlete sürekli sorun yaratan gelişme karşıtı geri kurumlar haline geldi. Yetersiz eğitim gören, iş bulamayan ve sayıları artarak töre tanımaz bir kitle haline gelen medrese öğrencileri, suhteler, sürekli ayaklandılar. Suhte ayaklanmaları ya da softalar kıyamı olarak tarihe geçen ayaklanmalar o denli sık ve uzun süreliydi ki çete kurup soygun yapmak neredeyse bir suhte mesleği haline gelmişti. Ana Britannica 28. cilt Sayfa 382. Eğitimdeki bozulma medreselerle sınırlı kalmadı. Daha sonra mahalle mektepleri de denilen sübyan okulları, öğretmen yeterliliğinde olmayan eğitimsiz hocalar tarafından yönetilmeye başlandı. İlk öğretim okulları, bilimselliği ve dini değeri olmayan, ezbere dayalı, programsız, ilgi gösterilmeyen ve son derece bakımsız yerler haline geldi. AG 21 ve 27. cilt, sayfa 310 ve 401. 19. yüzyıla gelindiğinde eğitim tümüyle çökmüş ve okullar neredeyse hiçbir şey öğretmeyen yöneticilerin devlete yük olarak gördüğü bir çürümüşlük içindeydi. Mahalle mektebini bitiren en başarılı öğrenci ancak Kur'an'ı ezbere biliyor, Türkçe'yi doğru dürüst yazıp okuyamıyordu. Medreseler doktor, mühendis, matematikçi değil, yalnızca bol sayıda yetersiz ilahiyatçı çıkarıyordu. Eğitimde 1000 yıl öncesinin gerisine düşülmüştü. Bu durum çok şaşırtıcıydı ama gerçekti. Misyoner okulları bu aşamada ortaya çıktı. Avrupalı ülkelerin hemen tümü imparatorluğun değişik yörelerinde çok sayıda okul açtılar. Bu okullarda verilen eğitimle Ermeni ve Rum uyruklulardan olduğu kadar Türk unsurlar içinden de kendilerine uygun insan yetiştirmeye başladılar. Türk okullarında nitelikli eğitim bulamayan özellikle varlıklı Türkler çocuklarını istekle misyoner okullarına verdiler. Türk insanının eğitime verdiği önem aynı bugünkü yabancı dilde eğitim veren okullara gösterilen ilgide olduğu gibi ters işlemiş ve eğitime gösterilen özen kimliksizleşme ile sonuçlanmıştı. Bu okullarda okuyan insanların büyük bir bölümü ülkesine ve kendisine yabancılaşmış ve batılı devletler için iyi eğitim görmüş işbirlikçi bir taban oluşturmuştur. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 465 Amerikan, 83 İngiliz, 72 Fransız, 44 Rus, 24 İtalyan, 7 Alman, 7 Avusturyalı ve 3 Yunan olmak üzere toplam 705 misyoner okulu açılmıştır. Kendi belgeleriyle Anadolu'daki Amerika, Uygur Kocabaşoğlu, Arba Yayınları, İstanbul 1989, sayfa 25, AK, İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu'nda eğitim ve bilgi üretim sisteminin oluşumu ve dönüşümü, Türk Tarih Kurumları Yayını, 1999, 2. basım, sayfa 112. Eğitim düzeni, Cumhuriyet'le birlikte köklü bir biçimde ele alındı ve ilk öğretimden yüksek öğretime dek tüm eğitim kurumları bilimsel niteliği olan bir bütünlüğe kavuşturuldu. Eğitimin birliği ilkesi ile ulusal eğitim yerleştirildi, Türkçe ve halk eğitimine olağanüstü önem verildi, yeni ve çağdaş eğitim kurumları açıldı, mahalle mektepleri, misyoner okulları kapatıldı, kapatılmayan az sayıdaki yabancı okul denetim altına alındı. Ancak Atatürk'ün ölümünden sonra her alanda başlayan geri dönüş, yıkıcı sonuçlarını kaçınılmaz olarak ve herhalde en başta eğitim alanında gösterdi. Halk eğitimine yönelik çalışmalar durduruldu, köy enstitüleri kapatıldı ve eğitimde birlik anlayışı ortadan kaldırıldı. Hemen hepsi aynı yere hizmet eden bir anlayışla Kur'an kursları, İmam Hatip okulları, Yüksek İslam enstitüleri, yabancı dilde eğitim veren kolejler, misyoner okulları, vakıf üniversiteleri ve karmaşa içine sokulan bağımsız devlet okullarıyla 19. yüzyıla adeta geri dönüldü. Eğitimde yeniden Türkçenin yerini Avrupa dilleri ve Arapça aldı. Yabancılaşmanın kökleri en derin devşirmeleri. Günümüz Türkiye'sinde politikacılar başta olmak üzere kimi üst düzey kamu yöneticileri, iş adamları, gazeteciler, akademisyenler ve aydınlar arasında yoğun bir yozlaşma ve yabancılaşma yaşanmaktadır. Ülkenin ve ulusun çıkarları yönünde değil de ilişki içinde oldukları küresel güç merkezlerinin istedikleri yönünde hareket eden, sayıları az, etkileri çok bu insanlar ele geçirmiş oldukları siyasi ve mali güçle ülke ve ulus karşıtı davranışlar içine girmektedirler. Eski milletvekili Kamran İnan bu olgu için olacak, Türkiye'de 200 bin hain var diyebilmiştir. Sözde Aydınlar, İsmet Solak, Ankara Kulisi, Hürriyet, 12.04.2000. Kamran İnan'ın bu sayıyı nasıl saptadığı bilinmez. Ama Türkiye'de hainliğin ve bu yolu açan yabancılaşmanın çok yoğun olduğu, herkesin gördüğü açık bir gerçektir. Tarihinde ülke ve devlete bağlılığa önem verilen bir ülkede, bu denli yoğun bir yabancılaşma yaşanmasının elbette bir nedeni olmalıdır. birbiriyle uzlaşması olanaksız olan bu iki eğilim, yani ülkeye ve devlete bağlılıkla dışa hizmet, nasıl oluyor da Türkiye gibi bir ülkede bu denli yaygın ve birlikte olabiliyor? Bağımsızlığına ve değerlerine bu denli düşkün bir ulus, içinde bu kadar çok haini nasıl barındırabiliyor? Toplumun öz yapısı, seciye ve tarihiyle çelişen bu kaba gerçek neyle açıklanabilir? Tarihin yalın gerçeği, toplumsal gelişmenin ekonomik ilişkilere ve bu ilişkilerin yarattığı gereksinimlere dayanıyor olmasıdır. İnsanların yaşamlarını sürdürmek için, isteseler de istemeseler de, yapmak zorunda oldukları üretim eylemi, kendi içinden çıkan ve birbirini etkileyerek gelişen sonsuz bir ilişkiler ağı oluşturur. Toplumsal ilişkilerde her sonucun bir nedeni, her nedenin de bir başka sonucu vardır. Birbirini doğuran süreçler halinde günümüze dek gelen bu sonsuz etkileşim, aynı zamanda tarihin kendisidir. Bu nedenle aranan her yanıt ekonomik nedenlere bağlı olarak tarihin içinde vardır. Savaş tutsakları ile kölelerin ekonomik ya da asgari amaçla kullanılması değişik yöntem ve oranlarda hemen tüm toplum biçimlerinde görülür. Antik çağ Grek devletleri ve Roma İmparatorluğu köleciliği bir üretim biçimi haline getirirken, bu anlamda köleciliğe yönelmeyen Osmanlı İmparatorluğu bir başka yöntem geliştirdi. Atina ya da Roma'da köleler satılabilir, bağışlanabilir, hatta öldürülebilir nesneler olarak görülüp toplum dışında tutulurken, Osmanlı İmparatorluğu'nda insan gereksinimi çok başka biçimde karşılandı.